Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ey aziz kardeşim, bil ki, ya da aziz olmak istiyorsan bil ki manasına İlem eyyühel aziz. Mesnevi Nuriye'den Habbe bahsinden birkaç tane İlem okuyacağız inşallah. Cenab-ı Hak istifademizi ziyade eylesin. Merayı tecavüz eden koyun sürüsünü çevirtmek için çobanın attığı taşlara musab olan bir koyun lisan-ı haliyle biz çobanın emri altındayız. O bizden daha ziyade faidemizi düşünür. Madem onun rızası yoktur dönelim diye kendisi döner, sürü de döner. Ey nefis, sen o koyundan fazla asi ve dal değilsin. Kaderden sana atılan bir musibet taşına maruz kaldığın zaman inna lillah ve inna ileyhi raciun söyle ve merci hakikiye dön, imana gel, mükedder olma, o seni senden daha ziyade düşünür. Şimdi burada Hazreti Üstadımız musibetlerin hikmetlerinden, bir hikmetinden bahsediyor. İkinci lemada bunu ikazat-ı rahmaniye diye ifade ediyor. Ama ondan önce ifade etmek lazım ki Cenab-ı Hakk'ın tasarrufat ve icraatı noktasında abesiyet yoktur, körlük yoktur, isabetsizlik yoktur, hikmet hakimdir. Cenab-ı Hak her ne yaparsa hayırdır, güzeldir, şer değildir, çirkin değildir. Buna göre bazı şeyler var ki bizzat güzeldir. Mesela bahar gibi, nimet gibi, lezzet gibi, gençlik gibi, sağlık, afiyet gibi. Bazı şeyler de var ki netice itibariyle güzeldir. Mesela belalar, musibetler, hastalıklar bu kısma giriyor. Netice itibariyle güzel. Şimdi baktığımız zaman buradaki ilemde Hazreti Üstadımızın da ifade ettiği gibi bir çoban gayrın tarlasına tecavüz eden yabancı sahaya, daha doğrusu haram bir mecraya girdiği zaman koyun sürüsü veya işte giren koyun bir taş alıyor, atıyor. Taşın isabet ettiği koyun dönüyor, arkasından sürü de dönüyor. Aynen onun gibi Cenab-ı Hak da bazen haram daireye saptığında, istikametini cehenneme çevirdiğinde yahut hududu çiğnediğinde, haddini aştığında kul kaderden bir musibet taşı atıyor, bir bela taşı atıyor, bir hastalık taşı atıyor ta ki istikametini cennet tarafına çevirsin, sırat-ı mustakime çevirsin, haddini aşmasın diye. Bunu biz de kendi hayatımızda aslında yapıyoruz bazen. Mesela bundan çok sene önce, çok sene dediğim yani en az 5 sene önce Eskişehir'e gidiyorduk araç içerisinde. Bizim bir çocuk var, Ekrem Said. Çok aksi idi küçükken. Araç içerisinde annesi bir taraftan, ben bir taraftan. Yani bir türlü zapt edemedik. Aksilik yapıyor sürekli. Sonra işte bir zaman gittik. Belki 100-120 kilometrede gidiyoruz. Süratli bir şekilde. O her nasılsa kapıyı açtı. Sinirlendi, işte öfkelendi, kapıyı açtı. Şimdi orada kapıyı açmak çok tehlikeli. İşte annesi bağırdı, bir çığlık falan, öne atladı çocuğu tutmak için falan derken öyle bir hengame oldu. O sırada İşte ben de yavaş yavaş sağa geçtim. Dikkatli bir şekilde arabayı durdurdum. Arabadan indim. Kolları sıvadım. Ondan sonra birkaç tokat aşk ettim. Yani bu ne demek? Sen bu tokatı ye madem çok haddini aştın ama kapıyı açma. Bazen işte aynen biz de yani Cenab-ı Hakk'ın işte bu ahir zamandaki günahların cazibesine aldanan kulları da bazen yanlış kapıları açabiliyor. Cenab-ı Hak da musibet tokadını gönderiyor. İşte hastalık tokadını vuruyor. O kapıyı açma diyor. Nasıl ki arabadan düşsem uçuruma düşebilirsin, yuvarlanabilirsin, parçalanabilirsin. İşte gayrimeşru daireye saparsan Allah korusun orada ölüm seni yakalarsa cehenneme düşebilirsin. Ebedi ömrün helak olabilir. Dolayısıyla Cenab-ı Hak ikaz etmek için bazen musibet gönderiyormuş. Bu netice itibariyle güzel. Şayet göndermese, istikametimizi biz çevirmesek, aklımız başımıza gelmese, tabiri caizse, intibaha gelmesek, uyanmasak, demek ki bu benim gittiğim yol yol değilmiş, Cenab-ı Hak bundan razı değilmiş deyip şey yapmasa, o zaman istikametimiz çok kötü, gideceğimiz yer bizim çok aleyhimizde olacak bir yer. Cenab-ı Hak muhafaza etsin. Hani büyükler demiş ya, ayağınıza taş takılsa kalbinizi yoklayın. Ayağına bir taş takılsa dön kalbini yokla manasına. Peki bu musibetler sadece ikaz etmek için mi Cenab-ı Hak musibetleri gönderiyor bize? Hayır, bunun başka hikmetleri de var. Mesela ikinci lemada özellikle, 25. lemada yine özellikle Üstad Hazretleri bunu izah ediyor. Örneğin kefaretü zünüptür diyor. Yani günahların dökülmesine vesiledir musibetler, hastalıklar, belalar. Nasıl ki hadis-i şerifte de ifade buyurduğu gibi Cenab-ı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, nasıl ki ermiş bir ağaca işte rüzgar fırtına vurduğunda, o ağaç sallandığında meyveleri nasıl ki dökülür, hastalık vurduğunda da insanın günahları dökülüyor. İşte musibetin sillesi ne uğradığında, maruz kaldığında mümin kimse günahlar dökülüyor. Günahlar dökülmese, hasta olmasak, herhangi bir belaya, musibete giriftar olmasak, o günahlarla ahirete gitsek, günahlar diyor ebedi hastalıklardır. Nasıl ki hasta olan çok acı çeker, ahirette daimi acı çekmek zorunda bırakır o günahlar bize. Ama Cenab-ı Hak ne yapıyor? Rahmetiyle, yine netice itibariyle güzel demiştik ya, Cenab-ı Hak rahmetiyle ne yapıyor? Muvakkat dünyada daimi hastalıklardan bizi muvakkat hastalıkla kurtarıyor. Bu da hayır. Mesela bir başka boyutu, işte beşerin aczini hissettirip gafletini izale ederek ne yapıyor? Bir huzur veriyor. O bela ve musibet ve hastalığı vermekle. İnsan anlıyor ki mesela kanser olduğunda benim vücudum taştan demirden değilmiş. İşte gençlik de olsa, ihtiyarlık da olsa her an ölüm gelebilirmiş. Kabre girebilirmişim. Ahiretle arasındaki mesafe, o duvar var zannettiği, çok uzak zannettiği mesafe birden kısalıyor. O perde açılıyor, aralanıyor. Dolayısıyla insan ona göre hayatını tanzim etmekle şey yapıyor. Yani bir nevi huzur kazanıyor. Bu da netice itibariyle güzel olmuş oluyor. Bir başka boyutu, işte manevi rütbeler var. Manevi rütbeler var. Aynen askeriyede nasıl ki yüzbaşı, binbaşı, general gibi rütbeler olduğu gibi manevi rütbeler var her kulun. İşte salahatine göre, imanına göre vesaire, ubudiyetine göre manevi rütbeler var. Bela ve musibete giriftar olduğu zaman, işte hastalığın dehşetine göre o rütbelerde terakki ediyor insan. Mesela birden yüzbaşı makamından generalliğe çıkabiliyor. Bazı sabir ve şakir hastaların bir saati bir gün ibadet, belki bir yıl ibadet hükmüne geçebilir. Burada yine üstadımızın ifade ettiğine göre. Bir de bazı yüksek mertebeler var ki onlara ulaşmak için ancak musibete giriftar olmak gerekiyor. İşte dehşetli hastalıklara maruz bırakılmak gerekiyor. Efendim Cenab-ı Hakk'ın acayip imtihanlarının işte şeyinde olmak gerekiyor. Mesela şimdi diyelim ki ben çayım gelsin, kahvem gelsin, keyif çatayım, ama sonra da diyeyim ki işte ben şehit olacağım. Tamam da şehit olmak için böyle keyif çatarak şehit olunmuyor. Şehit olmak için Allah yolunda ölmek gerekiyor. Cihat etmek gerekiyor. Veya işte bir deniz kasabasında karakol komutanlığı yaparak mareşal olunmuyor örneğin. Mareşal olmak için 3 tane savaş kazanmak gerekiyor. Aynen onun gibi manevi alemde de böyle. Bazen o yüksek rütbelere ulaşmak için sabretmek gerekiyor, şükretmek gerekiyor. Dehşetli imtihanların işte o şeyinden geçmek gerekiyor. O takdirde Cenab-ı Hak o rütbelere bizi ulaştırıyor. Mesela Hazreti Musa zamanında böyle bir hadise anlatılıyor. Bir zat, ya Musa diyor, sen Allah'ın kelimisin, mütekellim ismine mazhar Hazreti Musa. Cenab-ı Hak'la konuşuyorsun, benim bir arzum var, onu işte bir makam istiyorum Allah'tan, onu bildirir misin? Hazreti Musa söylüyor, ya Musa diyor, ben diyor ona o makamı verdim. Geri döndüğünde bakıyor ki o adamı yırtıcı hayvanlar parçalamış. Bunun üzerine, ya Rabbi bu senin salih bir kulundu, niye böyle oldu, bunu niye reva gördün gibilerden sorunca, Cenab-ı Hak buyuruyor ki o benden öyle bir makam istedi ki o makama ulaşabilmesi için böyle parçalanması gerekiyordu diyor. Dolayısıyla her cihette musibetlere şükretmek lazım. Elhamdülillah demek lazım. Mesela geçen yine ikinci lemayı ders yapmıştık Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın kıssasını şeyde, Osman abilerin evinde. Orada bir gözleri görmeyen bir abi vardı. Hatta Nur Penceresi'nde de dersleri varmış. 6 noktadan okuyorlar dersleri. Mustafa abi tebessüm ederek dedi ki, ben bu dünyayı hiç görmedim elhamdülillah. Bunun gibi ben yine böyle bir şey daha hatırlıyorum, şu an aklıma geldi. Yalova'da bir deprem olmuştu. Bir abiye sormuştuk, işte sizin ev ne oldu falan. Yıkıldı elhamdülillah demişti. Şimdi olumsuz cümle, yıkıldı veya işte gözlerim dünyayı hiç görmedi. Ama şikayet olmasın, isyan olmasın, işte Cenab-ı Hakk'ın rızasına muhalif olmasın diye sonunda elhamdülillah diyebiliyorlar. Risale-i Nur'dan ders alan, Risale-i Nur terbiyesinden geçen insanlar. Ben size daha acayibini anlatayım. Bir hizmet programı için bizim Pendik'teki, Kaynarca'daki arkadaşlar minibüste giderken bir kaza yaptılar. Kaza yaptılar, minibüs kaç takla attı, perişan bir hale geldi. Yani oradan ölü cenaze çıkmaması çok Cenab-ı Hakk'ın büyük bir inayeti. Gerçekten pek çoğu kısa zamanda iyileşti, biraz yara bere falan, ama bir tanesi ağırdı, beyin kanaması geçirdi. Beyin cerrahi ünitesinde yoğun bakımdayken onu hatırlamıyor. Bu hadiseyi de bizzat annesi bize anlatıyor. Yoğun bakım ünitesindeyken doktor soruyor. Diyor ki, abinin adı Rehber. Rehber diyor, nasılsın? Elhamdülillah. Başka gün soruyor yine, Rehber nasılsın? Elhamdülillah. Başka gün soruyor, Rehber nasılsın? Elhamdülillah. Sonra diyor ki, beyin kanaması geçirmiş. Acaba bu kelimeye takıldı mı bu? Diyor ki doktor, Rehber diyor, sen elhamdülillah'tan başka kelime bilmiyorsun diyor. Bak diyor, üzerine basarak tekrar soracağım. Ama bu sefer başka kelime söyle. Rehber nasılsın diyor. Allah'a şükür diyor. Ve bunu hatırlamıyor. Beyin cerrahında işte yoğun bakım ünitesinde kaldığı dönemi, o dönemi hiç hatırlamıyor. Hatta bir gün cuma günü cuma namazına gideceğim diye şey yapmış. O kadar ısrar etmişler ki bugün cuma değil, şöyle böyle zor zapt etmişler ama o gün cumaymış. Yani enteresan. Yani dolayısıyla görülüyor ki bu bizim musibet sandığımız şeyler musibet değil. Peki musibet nedir? Burada ifade ediyor. Hakiki musibet nedir? Bunlar musibet değil. Bir taraftan günahlarımız temizleniyor. Diğer taraftan manevi makamımız yükseliyor. İşte bir nevi huzur kazanıyoruz. İlahi, eğer istikametimiz Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun değilse onu doğrultabiliyoruz falan. Peki musibet nedir? Asıl musibet ve muzır musibet dine gelen musibettir. Musibeti diniyeden her vakit dergah ilahiye iltica edip feryat etmek gerektir. Özür dilerim. Yani dini musibet dinin yaşanmaması demek. Bu insan kendi şahsi olarak kendi iradesiyle dini yaşamayabilir. O adamın şahsi manada dini musibet başına gelmiş demektir. Veya yaşattırılmaz, bazıları engellerler. Onun için bunu kaldırmak için insan ne yapması lazım? Çalışması lazım, dua etmesi lazım, işte gayret etmesi lazım. Hakaiki imani ve Kur'aniyeyi neşretmesi, tebliğ etmesi, insanların kalplerine nakşetme içerisinde olması lazım. Kim gibi? Cenab-ı Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gibi. Mesela Ukaz Panayırı'nda tam 16 tane çadıra giriyor. Hepsinden işte hakaretler, tükürükler, mecnun, işte sapık falan vesaire demeler kovuluyor. Ama 17. çadıra yine giriyor. O kadar yani ısrarla, o kadar acayip bir şekilde tebliğ ediyor ki ayet iniyor ya, diyor ki peygamberimize, onlar iman etmiyorlar diye neredeyse kendine kıyacaksın. Bakıyorsun Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam nübüvvetin ilk başında böyle olduğu gibi daha sonra Mekke fethedilmiş, çok büyük inkişaf fütuhatlar olmuş, aynı şey devam ediyor. O tebliğ sancısını çekmeye devam ediyor. Neden? İnsanlar dini musibetten kurtulsun diye. Ebedi hayatları kurtulsun, imansız ölmesinler diye. Bakıyorsun Hazreti Hamza'yı katleden Hazreti Vahşi'yi defalarca mektup yazmak suretiyle iman etmeye davet ediyor. Diğer taraftan Ebu Cehil'den geri kalmayan oğlu Hazreti İkrime'ye iman etmesi için şiddetli böyle şey yapıyor. İlgileniyor, alaka gösteriyor. Hatta Hazreti Hamza'yı öldürmek için Hazreti Vahşi'yi azmettiren, Hazreti Hamza'nın karnını yardıran, işte ciğerini dişleyen, o zaman küfrün adeta kadınlar cenahında sembolü olmuş Ebu Süfyan'ın hanımı Hind'i dahi kabul ediyor. O kadar acayip bir şefkat, merhamet. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerine bakıyoruz. Eskişehir hapishanesinde zulmen atılmış. Sadece iman Kur'an hakikatlerini neşretmek, insanlığa tebliğ etmek, başka hiçbir cürmü suçu yok. Atılmış, insanları cehennemden kurtarmak için gayret gösteriyor, faaliyet gösteriyor. Atılmış, ağlaması gereken kendisi, bu kadar zulüm, bu kadar ihanet, hıyanet karşısında feryat edilmesi gereken kendi düştüğü durum, ama bakıyorsun karşısındaki lise mektebindeki kızların işte dans etmeleri, o gafletli hallerine ağlıyor. Cenab-ı Hak ondan 50 sene sonraki akıbetlerini gösteriyor. Yani o dini musibetin neticesini ona gösteriyor. İşte bir kısmı kabirde azap çekiyor, bir kısmı işte sevmek beklediği nazarlardan nefret görüyor ilahir. Bundan dolayı ağlıyor. Hem de hüngür hüngür ağlıyor. Bağıra bağıra ağlıyor. Hapishanedekiler yanına geliyor, ne oluyor diye. Beni bırakın gidin diyor. 60 kişilik koğuş. Isıtılamadığı için boşaltılıyor. Bediüzzaman Hazretleri'ni oraya tek başına atıyorlar. Üstelik zehirliyorlar. 15. Şua El Hüccetü Zehra Risalesi'ne baktığınız zaman onun altında haşiyeler, dipnotlar var. Ne şartlarda yazıldığını, ne kadar zulüm altında Risale-i Nur'un telif edildiğini görürsünüz. Yani sürgünler, mahkemeler, zehirlenmeler, envai çeşit zulüm altında. Peki bunlara Bediüzzaman Hazretleri ve o hapishane gönüllüleri olan, hapishaneleri medrese-i Yusufiye'ye çeviren nur talebeleri niye katlandı? dini musibeti kaldırmak için. Evet, musibeti diniyeden her vakit dergah-ı ilahiye iltica edip feryat etmek gerektir. Bir de gel gelelim mesela bugünkü konuma. İnsanlar musibeti diniyenin ateşinde yanıyorlar ama farkında değiller. Mesela bütün mesaisini, gayretini, himmetini, istidadını, latifelerini dünyaya veriyor. Ahirete karşı lakaydane bir tutum içerisinde. Hem de bu ehli İslam, ehli iman olanlarda bile görülüyor. Bu işte musibeti diniyenin ta kendisidir. Mesela bir örnek vereyim. İşte oğlunu okutmak için elinden gelen bütün her şeyi seferber ediyor, okutuyor. İşte diploma aldıktan sonra bir devlet dairesine yetiştirmek için envai çeşit şeye katlanıyor. Onu ziyaret ediyor, bunu ziyaret ediyor vesaire derken işte her türlü fedakarlığıyla büyüttüğü o çocuk bir işe girdi diyelim. Bu sefer de evlenecek, evlenecek işte envai çeşit şeyi var. Eşyası var, borç yükünün altına giriyor derken daire lazım vesaire. Ta çocuk dünyaya geldiği dakikadan beri adeta çocuğun etrafında pervane oluyor. Parasından, pulundan, işinden, evlenmesinden, askerliğine kadar her şeyle ilgileniyor, alaka gösteriyor ama çocuk namaz kılmıyor. O çocuğun imanını inkişaf ettirmek ya imanını tahkiki yapmak, imanını takviye etmek de lazım. Çünkü ebedi bir hayat var. Dolayısıyla bu şuna benziyor. Hazreti Üstad'ın ifadesiyle bir belki zaili bir şemsi sermede tercih etmeye benziyor. Yani daimi yanan bir güneşe karşı yanıp sönen bir şimşek, ani bir şimşeği tercih etmeye benziyor. Veya şöyle ifade edeyim. Mesela dünya kadar bir yer düşünün, içinde nohut taneleri olsun, bir kuş. Senede bir tane nohut gelsin oradan alsın. Sadece bir tane, bir sene gibi bir zamanda. O dünya kadar nohut biter mi? Biter. Ne zaman biter? Yüzyıllar, yüzyıllar, yüzyıllar sonra biter. Ebedi hayat ise bitmez. Kaldı ki biz veya günümüz insanı 60 senelik geçici dünya hayatına bütün her şeyini feda ediyor. Hiç bitmeyecek trilyon seneler hem de cennet kalitesinde saadet ebediye olan ahireti unutuyor. Bu aklın iflası gibi bir şey yani aslında. Cenab-ı Hak ehli imana, ehli İslam'a izan versin. Bu hastalıklardan inşallah kurtulsun. İlem eyyuhel aziz, nefis daima ızdıraplar, kalaklar içinde evhamdan kurtulup tevekküle yanaşmıyor, hükmü kadere razı olmuyor. Halbuki şemsin tuluğu ve grubu muayyen ve mukadder olduğu gibi insanın da bu dünyada tuluğu ve grubu ve sair mukadderatı kalem-i kader ile cephesinde yazılıdır. İsterse başını taşa vursun ki o yazıları silsin. Fakat başı kırılır, yazılara bir şey olmaz ha. Ve illa muhakkak bilsin ki semavat ve arzın haricine kaçıp kurtulamayan insan Halık-ı külli şeyin rububiyetine muhabbetle rızadade olmalıdır. Yani biz eğer dizgini nefsin eline verirsek nefisten bize gelecek şey ızdıraptır, kalak, sıkıntı, iç sıkıntısı, depresyon, stres, bunalım, psikolojik rahatsızlıklar, isyan, şikayet vesaire. Ama nefsin dizginini, nefsin elinden dizgini alıp da akla kalbe verirsek, yani imani bir hayat tercih edersek, o zaman tevekkül ederiz. Kaderin hükmüne razı oluruz. Tevekkül ettiğimizde de başımıza gelen ne gelirse gelsin musibetler, hamd ederiz. Kanser gelsin, demin hikmetlerini okumaya çalışıyor. Ölüm, onun pek çok hikmetleri var. Risale-i Nur'da izah ediyor. Deprem, yangın vesaire, hepsine karşı tevekkül ederiz. Kaderin hükmüne rıza gösteririz. Peki kaderin hükmüne razı olmazsak kaderin hükmü değişir mi? İsyan, itiraz, şekva etse kaderin hükmü değişir mi? Hayır. Allah sonsuz kudret, sonsuz ilim, sonsuz hikmet, sonsuz irade sahibi. Ne yapacağını bizim davranışımıza göre, biz razı olmadık diye değiştirecek değil. Sonsuz hakimler hakim olan Allah. Bilakis öyle yapıldığında imtihan daha çok şiddetleniyor. Kırılmış el ile diyor, işte şey yapmak, dövüşmek, nasıl ki elin kırılmasını, daha çok kırılmasını ziyadeleştiriyor, kadere karşı isyan, şikayet etmek de aynen bunun gibi diyor. Mesela size bir kendi hayatımdan bir örnek vereyim. Çok ilginç. 4 sene önce ben şey oldum. Kalın bağırsak ameliyatı oldum. Yani kolon kanseri teşhisi konuldu bana. Tabii bunun hikmetleri var. Zahiri hikmetleri, işte sağlığımıza dikkat etmediğimizden, sünnet-i seniyeye ittiba etmediğimizden, perhiz yapmadığımızdan olabilir. Bir, işte Cenab-ı Hak günahlarımızın çokluğundan olabilir. İşte Cenab-ı Hak bizi ihtar edecek, istikametimizi ayağımız yanlış yerlere sürçmüş olabilir. Veya Cenab-ı Hak bize huzur kazandırmak istiyor. Veya Cenab-ı Hak bizi dergah-ı ilahiye sevk etmek istiyor. Dua edelim, yalvaralım. İşte ya Rabbi, işte ben çaresizim, acizim, menfi ibadet dediği mana tahakkuk etsin diye. Diyor ki işte musibetler, Barla Laikası'nda Üstad Hazretleri, dergah-ı ilahiye sevk eden Rabbani kamçı hükmündedir diyor. Dergah-ı ilahiye sevk etmek istiyor belki Cenab-ı Hak. Belki işte manevi rütbemizi yükseltmek istiyor inşallah. Neyse, çeşitli sebeplerden dolayı böyle bir teşhis konuldu. Kötü huylu ur demek, bir de böyle denildi. Bu ne demek? Metastaz dedikleri, yani kanserli hücrelerin yayılımı söz konusu. İşte doktorun dediği, derhal o ur oradan alınacak, kesilecek. Sonra kalın bağırsak tekrar birleştirilecek, bir ameliyat söz konusu. Ameliyat olmadan önce işte ben o gece bir doktorla görüştüm. Bu ameliyat süreci, artık o hengamede, ameliyat süreci ne kadar sürecek, nasıl geçecek dedim. Sadece bunu sormuştum ama o doktor maşallah hepsini bize anlattı. Yani normalde vazgeçip kaçmak lazım. İşte ameliyat süreci dedi, sadece bir hafta sürecek. Onu dert etme dedi. Bir hafta sonra çıkarsın hastaneden. Ama dedi, birincisi kalın bağırsak ameliyatı olduğu için burada bir tane torba olabilir. Bir. İkincisi yoğun bir kemoterapi göreceksin dedi. Yani ilaç, kimyasal kanser tedavisi. Ondan dolayı işte şöyle sıkıntılar yaşayacaksın, böyle sıkıntılar yaşayacaksın. Çok acayip bir şekilde anlattı. Biz yine hasbunallah ve nimel vekil girdik ameliyata. Neyse. Sonra ameliyattan çıktıktan sonra çok dua ettik falan. Özellikle Şefkat Kahramanı ablalarımız cemaatten çok dua ettiler. Allah razı olsun. Ameliyattan çıktığımda baktım torba yok. Elhamdülillah. O bir. Sonra o ur tetkike gitti. Geldi. Geldikten sonra doktorun elinde, doktor dedi ki kemoterapiye gerek yok. Allah, baştan öyleyken şimdi niye böyle? Yine Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamd ettik falan derken tekrar işte birkaç zaman sonra doktorun muayenehanesine gittim. Hem muayene olduk hem de dedim ki doktor bey, bana daha önce denildi ki işte sen de şey var, kötü huylu ur var kalın bağırsağında. İşte ameliyattan sonra kemoterapi göreceksin falan. Dedim niye dedim böyle oldu. Doktor bir cümle söyledi. Bir cümle. Dedi ki bu hastalık dedi imanlı hastalarda yayılmıyor. Enteresan. Tabi bu benim kendi şey noktasından söyleyeyim. Bu bir şan şeref değil. Biz de iman bizim cebimizden alıp kalbimize koymadık. Veya işte imanımız eğer tahakkuk olduysa, inkişaf ettiyse Risale-i Nur'ları okumaktan bizim kendi maharetimiz şeyimiz değil. Yoksa çok günahkar bir nefse sahibiz yani. Onu peşinden söyleyeyim de burada bir mesaj var. Onu hem kendi çevrenizde de yaymanız açısından. Yani iman öyle bir nimet ki kanseri bile bazen önleyebiliyor bereketiyle. Niye dedim peki öyle oluyor? Dedi ki tam da burayı söyledi. Tevekkül ediyor, kaderin hükmüne razı oluyor imanlı kişiler dedi. Ölüm, o ölüm de zaten mesela bana soruyorlar, diyorlardı ki kötü huylu uğur mu, iyi huylu uğur mu? Ben diyorum mübarek yani kötü huylu uğur olsa ne olur, iyi huylu uğur olsa ne olur? Yani iyi huylu uğur olanın ölmeyecekmiş garantisi mi var? Veya hiç uğur olmayan adamın yarına çıkmaya senedi mi var? Kanser öldürmüyor. Azrail aleyhisselam öldürmüyor. Öldüren Allah. Ve Bediüzzaman Hazretleri ne diyor? Ecel birdir, tegayür etmez. Onun için yani tevekkül, kaderin hükmüne rıza göstermek. Dedi ki imanlı olan kişiler tevekkül ediyor, kadere teslim oluyor, kaderin hükmüne razı oluyor. Onun için bağışıklık sistemi çökmüyor dedi. Ama zayıf olanlarda veya işte bu noktayı nazara almayanlarda isyan veya şikayet veya benim yeğenim de doktor. Geçen de bir Florya'da ders yaptık, orada bir doktorla konuştuk. Kanser olanların ilk söylediği söz neden ben ifadesiymiş. Neden sen diye bir şey var mı ya? Mülk senin mi? Cenab-ı Hak kanser verir veya vermez. Ya akla ölüm geliyor. Onun için insanlar dehşet alıyor. Halbuki ölmek için dünyaya geldik. Öleceğiz yani. Biz burada kalıcı değiliz. Öleceğiz ki ebedi sonsuz bir hayata gidelim. Öleceğiz ki Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ziyaretine gidelim. Geri kalmak hatadır diyor. Burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret etmek istemeyen var mı? O zaman niye ölmek istemiyoruz? Dolayısıyla isyan, şikayet veya işte ne bileyim negatif bir tepki gösterildiği zaman bağışıklık sistemi çöküyor ve kanser süratle intişar ediyor. İşte tam da burası kaderin hükmüne rıza göstermek ve tevekkül etmek. Tevekkül etmedim, kaderin hükmüne rıza göstermedim. Ne olacak? Şems'in doğuşu, güneşin yani doğuşu, batışı nasıl Cenab-ı Hak takdir etmişse insanın doğumu, ölümünü de takdir etmiş. Alnına alın yazısı diyoruz ya, yazılmış, başını taşa vursa başı kırılır. Yazılar silinmez. Semavat ve arzın haricine kaçıp kurtulamayan yani Allah'ın mülkünden firar edemeyen kimse Allah'ın rububiyetine razı olmak zorundadır. Bir tane daha ilem okuyup inşallah dersi bitiriyoruz. İlem eyyuhel aziz, aklı başında olan insan ne dünya umurundan kazandığına mesrur ve ne de kaybettiği şeye mahzun olmaz. Yani insan dünyayı kazansa, serveti, devleti olsa sevinmemeli, kaybetse de üzülmemeli. Şimdi bununla alakalı biz bir ara İzmir'e gitmiştik. Hizmetle alakalı bir programda. Manisa'da Teyip Tahir abi diye bir Nur talebesi, eski Nur talebelerinden bir abiyi ziyaret etmiştik. Bir hikaye anlatmıştım. Nur talebelerini tıraş ettiği için Hasan isminde bir berberi hapse atmışlar. Suçu Nur talebelerini tıraş etmek. Eskiden böyle şeyler üstad zamanında da olmuş. Mesela Isparta'nın köylerinden Ramazan diye bir adamı Eskişehir hapishanesine atmışlar. Ramazan. Hani böyle risaleler el yazması yazıyor ya, bir tane risalenin üstünde de yazıyormuş. Ramazan'a dairdir. Aslında o Ramazan-ı Şerif'e dairdir. Demişler ki bu olsa olsa bu Ramazan'dır. Adamı almışlar, hapse atmışlar. Üstad onu gördüğünde dermiş, kardeşim Ramazan hakkını helal et. Kardeşim Ramazan hakkını helal et dermiş. Neyse bu Hasan, Berber Hasan'ı da Nur talebelerini tıraş ediyor. Bu adam mutlaka onlardandır diye hapse atmışlar. Bu şimdi hapishanenin içinde böyle gidiyormuş, öyle olacak. Yani öyle olacak. Hani benim elimde değil, bu Cenab-ı Hak böyle takdir etmiştir manasında. Öyle olacak diyormuş. Geliyormuş, öyle olacak. Gidiyormuş, öyle olacak. Geliyormuş. Nur talebesi abiler de demişler ki bu nedir, söyle. Söylemem demiş. Söyler misin, söylemez misin? Bir gün etrafını halka yapmış, sarmışlar. Demişler söyleyeceksin. Tamam demiş, söyleyeceğim. Bizim köyde demiş bir hoca vardı. Hocaya kim ne bir şey sorsa öyle olacak derdi. Mesela hocam işte kızım kaçtı. Öyle olacak. Hocam işte oğlu mu öldü? Öyle olacak. Ne dersen öyle olacak. Köylü demiş ki bizim için böyle diyor. Bakalım zarar kendisine dokunduğunda, kendi canı acıdığında acaba öyle olacak diyebilecek mi? Şimdi imamın da hocanın da koyunları varmış. Bütün biliyorsunuz köyün koyunlarını bir çoban güdüyor. Demişler ki, çobanı öğütlemişler. Demişler ki, hocanın koyunlarını dağda bir mağaraya kapat. Sonra da geldi ki, kurt parçaladı. Şöyle oldu, böyle oldu. Ya ama bu kurt bir tek şey mi buldu? Hocanın şeyini mi? Öyle de aynı şey gibi. Hani Hazreti Yakup Aleyhisselam diyor, ne şefkatli kurtmuş. Benim oğlumu parçaladı da gömleğe bir şey etmemiş. Onun gibi yani. Neyse, hakikaten çoban getiriyor akşamleyin sürüyü köy meydanına. Hoca geliyor, koyunlarını ayırıp götürecek. Bakıyor koyunlar yok. Diyor ki evladım diyor, benim koyunları göremedim, nasıl oldu falan. Hocam diyor işte sürüye bir kurt saldırdı. Vurdu düşürdü. Vurdu düşürdü. Ben zor yetiştim. Baktım ki o vurduğu, helak ettiği koyunlar hep seninmiş. Hoca dememiş ya, öyle şey olur mu? Yani bu benim koyunları tanıyor mu bu kurt falan dememiş. Demiş ki öyle olacak. Ondan sonra o gün, o gece bir sel, bir fırtına, bir yağmur geliyor, köydeki bütün koyunları götürüyor. Allah bir musibet veriyor. Köylü toplanıyor. Diyor ki biz diyor bu adamın koyunlarını verelim. Bak başımıza bu hal geldi. Eğer şey yapmazsak, teslim etmezsek evlerimiz de yıkılır. Allah korusun. Çobana diyorlar koş yetiş, işte böyle böyle oldu. Hemen çoban ertesi gün gidiyor, koyunları önüne katıyor, getiriyor. Hocam işte ben emir kuluyum, bana dediler, ben yaptım. Senin koyunları ben işte dağda şeye kapatmıştım. Hoca da diyor ki öyle olacak. Ondan sonra o Berber Hasan da diyor ki ya ben bu Risale-i Nur falan bilmiyorum. Okumadım, yazmadım, hiçbir şey yapmadım. Ama sırf sizi tıraş ettiğim için beni buraya attılar. Ben de şimdi diyorum ki öyle olacak. Sonra o işte tabii o hapishanede abilerin yanında Risale-i Nur'ları okumuş, şey yapmış, böyle güzel bir istikametli nur talebesi olmuş diye söylediler. Evet, aklı başında olan insan tıpkı o anlattığımız örnekteki gibi ne dünya umurundan, işlerinden kazandığına mesrur ve ne de kaybettiği şeye mahzun olmaz. Niye? Zira dünya durmuyor, gidiyor, insan da beraber gidiyor. Bakın bir şey söyleyeyim. Huneyn ganimeti, başkumandanlık hakkı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ne kadar biliyor musunuz? 40 bin koyun, 24 bin deve, 16 bin kilo gümüş. Var ya, sadece o 24 bin devenin 23 binini tasadduk etse, binini kendine bıraksa yine çok zengin. Ama ertesi gün git, Resulullah'ın evinde hiçbir şey yok. Yine evinde aylarca tencere kaynamadığı oluyor. Ondan sonra Hazreti Bilal'in hücresinde görüyor. Yarım şey kese ya, yarım çuval hurma. Diyor ki bunu burada niye tutuyorsun? Tasadduk et ya Bilal diyor. Evet. Niye? Dünya durmuyor, gidiyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bütün hayatına baktığımız zaman tam zühd ehli olarak yaşamış. Dünyayı sonuna kadar elde etmiş ama zerre kadar da dünyaya meyletmemiş. Elhamdülillah. Hazreti Ömer'e bakıyorsun, cübbesinde 14 tane yama var. Kızı diyor ki, hem de peygamber hanımı, diyor ki baba diyor ya sen ruh-i zeminin halifesisin, yani bir elbise şey yap kendine. Diyor ki ben diyor Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazreti Ebubekir'e yetişemem diyor yoksa diyor. Onlar bana bizim yolumuzu terk etme dediler diyor. Evet. Zira dünya durmuyor gidiyor. İnsan da beraber gidiyor. Sen de yolcusun. Bak, ihtiyarlık şafağı kulakların üstünde tulu etmiştir. Başının yarısından fazlası beyaz kefene sarılmış. Vücudunda tavattun etmeye niyet eden hastalıklar, vücudunda yerleşmeye niyet eden hastalıklar ölümün keşif kollarıdır. Abi mesela asker olduğu için bilir ya. Hepiniz bilirsiniz askerlik yaptığınız için. Eğer bir yeri zapt etmek istiyorsanız önce oraya ne göndermeniz gerekiyor? Ölüm vücudumuzu zapt etmek için önce ne gönderiyor? Hastalıkları gönderiyor. Evet. Mahaza ebedi ömrün önündedir. O ömrü bakide göreceğin rahat ve lezzet ancak bu fani ömürdeki say ve çalışmalarına bağlıdır. Senin o ömrü bakiden hiç haberin yok. Ölüm sekeratı uyandırmadan evvel uyan. Cenab-ı Hak cümlemize uyanmayı nasip etsin inşallah.